Osmanlı düşmanlığına birkaç örnek. Sual. Mısırlı bir yazar, Osmanlıların savaşlarda kazandığı zaferler İslam'a şeref vermiştir. Ancak Osmanlı elinde İslam, manasından çok şey kaybetmiş, gelişmesi durdurulmuş, ilme gereken önem verilmemiş, içtihat durdurulup fıkıh ilmi de dondurulmuştur. Nihayet İslam, Osmanlıların bağlayıcı kaydından kurtulup bağımsızlığını kazanmıştır, diyor. Bir cevap verir misiniz? Cevap. İslamiyete şeref verilemez. Ondan şeref alınır. Hazreti Ömer, biz zelil, aşağı kimselerdik. Allahü Teala bizleri Müslüman yapmakla şereflendirdi, buyuruyor. İslamiyetin her çeşit fazilet ve şerefler kaynağı olduğunu bilmeyen, İslamiyete şeref verilecek zanneder. İstanbul'dan Viyana'ya doğru giden İslam ordusu, Belgrad yakınlarında bir su başında mola verir. Çeşme, abdest alan, kaplarına su koyan askerlerle doludur. Yakındaki kilisenin papazı bir hile düşünür, güzel kızları süsler, ellerine birer kap verir, çeşmeye gönderir. Papaz gizlice seyreder. Kızlar gelince askerler hemen çekilirler. Kızlar rahatça doldurup kiliseye dönerler. Papaz, İslam askerlerinin bu güzel ahlakını, edebini ve merhametini görünce, Haçlı kumandanlarına, bu ordu hiç yenilemez, boş yere kan dökmeyin diye haber gönderir. Hadimül Harameyn. Yazar İngiliz Lord Davenport'ın kitabını okumuş olsaydı, İslam ordusu gittiği her yere adalet, fazilet ve medeniyet götürmüştür. Boynu bükük, mağlup düşmanı daima afla karşılamıştır bilgisini öğrenir de biraz edepli davranırdı. Abbasilerden sonra halifelere zindan hayatı yaşatanlar hutbelerde kendilerine Sultanül Harameyn demekten çekinmiyorlardı. Yavuz Sultan Selim Han Mısır'ı fethedip hilafeti esaretten kurtarınca alışkanlıkla kendine de Sultanül Harameyn diyen hatibe, "Benim için o mübarek makamların hizmetçisi olmaktan daha büyük şeref olamaz. Bana Hadimül Harameyn deyin," buyurmuştur. İslam ahlakını Osmanlılar mı yoksa Mısırlılar mı dondurmuş, buradan da anlaşılmaktadır. 2. Abdülhamit Han, siyasi bilgileri birincilikle bitirene her sene sarayda görev verir, böylece gençleri çalışmaya teşvik ederdi. Katip seçilen Esat Bey, Hatıratı Abdülhamit Han-ı Sani kitabında diyor ki, "Bir gece yarısı şifre yazdım. İmza için sultanın yatak odası kapısını çaldım. Açılmadı. Bir daha vurdum. Yine açılmadı. Üçüncüyü vuracağım anda kapı açıldı. Karşıma çıkan sultan havluyla yüzünü siliyordu. Evlat, seni beklettim, kusura bakma. İlk çalışta kalkmıştım. Gece yarısı mühim bir imza için geldiğini anladım. Abdestsizdim. Bu milletin hiçbir kağıdını abdestsiz imzalamadım. Abdest almak için geciktim," dedi. Besmele çekerek imzalayıp, "Hayırlı olsun inşallah," dedi. İşte Osmanlı sultanları İslamiyet'e böyle bağlı, böyle saygılıydı. Eyüp Sabri Paşa, Miratül Harameyn kitabında diyor ki, "Sultan Abdülmecid Han, Mustafa Reşit Paşa'nın mason olduğunu, İslamiyet'e aykırı bir yol tuttuğunu anlayınca, üzüntüsünden hastalandı. Yatakta oturamıyor, hep yatıyordu. Yalnız mühim şeyler okunup irade-i şahane arınıyordu." Sıradaki bir yazı için Medine halkının bir dilekçesi okunacak denildi. "Durun okumayın, beni oturtun," buyurdu. Arkasına yastık konup oturtuldu. Onlar Resulullah Efendimizin komşularıdır. O mübarek insanların dilekçesini yatarak dinlemekten haya ederim. Ne istiyorlarsa hemen yapınız. Fakat okuyunuz da kulaklarım bereketlensin," buyurdu. Ertesi gün vefat etti. İşte Osmanlı sultanlarının ahlakı, hayası ve dine saygıları böyleydi. Osmanlı İslamiyet'i dondurdu sözünde sinsi bir İslam düşmanlığının habis kokusu duyulmaktadır. Molla Fenariler, Molla Hüsrevler, Hayaliler, Gelenbeviler, İbni Kemaller, Ebu Suudlar, Birgiviler, İbni Abidinler, Abdülgani Nablusiler, Mevlana Halid-i Bağdadiler, Süveydiler ve Abdülhakim Efendiler ve Abduh'u rezil eden Mustafa Sabri Efendi ve daha nice fıkıh ve kelam alimleri, hattatlar, Mimar Sinanlar, Sokollular, Köprülüler hangi devlette yetişti? Osmanlı alimlerinin yazdıkları yüz binlerce ilim kitapları, her vilayetteki milli kütüphaneleri doldurmuştur. İslam alemine 600 sene fetva veren, her müşkülü çözen, Hristiyanlığa ve sapık fırkalara reddiyeler yazarak onları rezil eden Osmanlı Şeyhülislamları değil miydi? Hayali'nin ilmi kelam haşiyeleri, Molla Hüsrev'in Dürer'i, Halebi'nin Mültekası ve İbni Abidin'in Reddül Muhtar'ı ve Ebu Suud'un Tefsiri ve Şehzade'nin Beydavi haşiyesi bugün İslam alemine ışık tutmaktadır. Mecelle ise dünyada benzeri bulunmayan bir hukuk abidesi oldu. Fatih Sultan Mehmed'e iftira. Sual: okuduğum bir romanda Fatih Sultan Mehmed'in namaz kılmadığı, içki içtiği ve daha başka çirkin işler yaptığı yazılıdır. Bu iftiralar niçin yapılıyor? Cevap: İftiraların kaynağı Hristiyanlardır. İstanbul'un fethine tahammül edemiyorlar. Yerli maşalarıyla bu büyük sultana hücum ediyorlar. Peygamber Efendimiz İstanbul'un fethedileceğini evvelden haber vermiş ve bu şehri zapt eden kumandan ve askerleri için ne mutlu onlara buyurmuştu. Bu hadis-i şerif İmam-ı Suyuti Hazretleri'nin Cami-ü-Sagir isimli hadis kitabının 444. sayfasındaki 7227 numaralı hadistir. İmam-ı Suyuti bu hadisin sahih olduğunu, İmam-ı Ahmed'in Müsned'inde ve Hakim'in Müstedrek'inde bulunduğunu bildirmektedir. Mezkur hadis-i şerifin meali şöyle: İstanbul elbette fethedilecektir. Bunların kumandanı ne güzel bir emir, askerleri ne güzel askerdir. Peygamber Efendimiz İstanbul'u fethedecek kumandanın iyi bir zat olduğunu bildirirken, Hristiyanların ve onların yerli maşalarının Fatih'i kötülemeleri, Resulullah Efendimizin hadis-i şeriflerini inkar etmek için sinsi bir oyundur. İstanbul'u fethederek tarihte yeni bir çığır açan Fatih Sultan Mehmet Han, bunu bütün dünyaya ilan için Hristiyanlığın sembolü olan Ayasofya'yı cami haline, yani Müslümanlığın sembolü şekline koymuştu. Fatih Camii, Yedikule Camii, Kireç İskelesi Camii, Şehremini Camii ve Rumeli Hisarı, Fatih Sultan Mehmet'in Türklere bıraktığı yadigarlardandır. Molla Gürani Hazretleri Bursa kadısı iken evkafa dair bir fermana şeriate mugayirdir diye bildirince Fatih Sultan Mehmet Han özür dilemiştir. 6 dil bilen Fatih alimlerle istişare ederek ahkam-ı şer'i şerife uygun kanunlar hazırladı. Bu kanunlar Kanuni Sultan Süleyman tarafından ikmal olunarak devletin anayasası son şeklini aldı. Fatih'in bir emirnamesi. Sual: Fatih Sultan Mehmet Han'ın namaz kılınması hakkında Rum vilayetlerine gönderdiği bir fermanı varmış. O ferman nasıldır? Cevap: elimize Fatih'in fermanı diye bir yazı geçti. Özeti şöyle: Allahü Teala emirlerinin yerine getirilmesini bize nasip ve müyesser eylesin. İşittiğime göre Rum diyarındaki şehir ve kasaba ve köylerde yaşayan Müslüman ahali, İslam dininin emrettiği farzları yapıp sünnetlerine riayet etmekte, Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere uymakta gevşeklik gösterip muhalefet ederlermiş. Allahü Teala'nın namazı ikame ediniz emrine ve namaz dinin direğidir, onu doğru kılan dinini korumuş, terk eden dinini yıkmış olur hadis-i şerifine uymayıp tuğyan yoluna sapanlar, böylece camileri harabeye döndürüp fısk ve fücur yerlerini mamur ederlermiş. Emri bil maruf ve nehy-i anil münker eylemek vacip olduğundan bir adamımı bu iş için vazifelendirdim. Şöyle emir eyledim ki, namazı terk edeni tazir eylemek meşrudur. Rum diyarında namazını geçirenler tespit edilip, İslam dininin emrinin gereği yapılsın. Halka namaz kılmaları tembih edilip, kılmayanlar teşhir edilsin. Hiç kimse ne olursa olsun bu cezaya mani olmaya. Rum sancağı beyleri ve kadıları ve subaşıları ve bunların emrindeki diğer memurlar, gönderdiğim vazifeliğe yardımcı olalar. Böylece İslamiyet'in yüce ahkamı, emri ve yasaklarını yerine getirmekte gevşeklik ve tembelliğe asla meydan verilmeye. Öyle ki mescitler dolacak, medreseler mamur edilecek ve dini İslam kuvvetlendirilmiş olacaktır. Böylece Müslümanlar huzur ve saadet içinde olacaklardır. Şehzadeleri öldürmek. Sual: Fatih'in saltanat endişesi ve rakibi bulunmadığı halde hangi evladıma saltanat müyesser ola, karındaşlarını nizam-ı âlem için katlede diye bir kanunname çıkardığı söyleniyor. Böyle bir şeyin aslı var mıdır? Cevap: bu iftira tarih kitaplarına kadar geçmiştir. Aslı yoktur. Suç işlememiş bir çocuğa, sen büyüyünce padişahlığa göz dikeceksin, seni öldüreceğiz demek asla caiz olmaz. Hristiyanların her çocuk günahkar doğar demesine benziyor. Yani her çocuk potansiyel suçlu olarak doğuyor. Son asırlarda yazılan tarihlere itibar etmemek gerekir. Çünkü Demirel özetle şöyle demişti: artık Osmanlı'yı suçlamamızın manası kalmamıştır. Rejim oturmuştur. Rejim oturana kadar Osmanlı'yı kötülemek gerekiyordu ama şimdi buna ihtiyaç kalmadı. Dinimizde şöyle bir kaide var: mevcut bir kimse halife seçilse, sonra bir başkası halife olmak istese, fitneye sebep olacağı için o kimsenin öldürülmesi caiz olur. Osmanlı halifeleri aynen Hazreti Ebu Bekir'in Hazreti Ömer'i tayin ettiği gibi tayinle gelmişlerdir. İkinci bir kişi halifelik iddiasında bulunursa elbette onunla çarpışılır. Ama halifelikte gözü yoksa onu öldürmek, beşikte çocuksa sen büyüyünce halifelik iddiasında bulunacaksın diyerek o çocuğu öldürmek ne kadar yanlıştır. Bunu Osmanlı yapmaz ve yapmamıştır. Hatta hiçbir Müslüman ordu hiçbir zaman savaşlarda bile çocuklara, sivil halka, kiliselere, din adamlarına dokunmamıştır. Fatih Sultan Mehmet hakkında söylenenler gerçek dışıdır. Suçsuz insan öldürülmez. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye "Seni İbni Mülcem öldürecektir." buyurmuştur. Hazreti Ali katilini bildiği halde ona bir şey yapmamıştır. Aynı şekilde Hazreti Ömer de katili olan Yahudi Ebu Lülü Firuz'u bildiği halde ona önceden bir şey yapmamıştır. "Suç işlenmeden ceza verilmez." buyurmuşlardır. Suç işlemeden cezayı veren kafirlerdir. Şu anda bile çoluk çocuğu öldürüyorlar. Firavun da yeni doğan erkek çocukları öldürtmüştü. Yıldırım Bayezid Han. Sual: Yıldırım Bayezid Han'ın içki içtiği söyleniyor, doğru mudur? Cevap: İslam düşmanları hiçbir vesikaya dayanmadan Yıldırım içki içerdi diye yalan söylüyorlar, iftira ediyorlar. Maalesef Müslümanım diyen bazı ahmak kimseler de bu dinsizlerin tesiri altında kalıp onları vesika göstererek yüce padişaha aynı iftirayı yapıyorlar. Dinsizin biri bir kitap yazıyor, kitapta falanca padişah içki içerdi, masondu diyor. Başka bir dinsiz de bu kitabı vesika gösteriyor, sayfa numarası veriyor. İşte masonluk vesikası diyor. Müslümanım diyen bazı ahmaklar da bunları vesika olarak gösterip Osmanlı sultanlarına iftira ediyorlar. Osmanlı sultanlarına olan düşmanlığın altında din düşmanlığı yatmaktadır. Avrupa'nın Yıldırım Han'a düşmanlığı neden ileri geliyor? Bu kahraman padişah Alman, Macar ve Fransız ordularını Nibolu'da perişan etti. İstanbul'u fethetmeye çalıştı. Bizans imparatoru 10 bin altın cizye vermek mecburiyetinde kaldı. Nefes darlığından vefat etti. Bursa'ya defnedildi. Yıldırım Han'ın ölüm haberini işiten Timur Han, "Yazık oldu, büyük bir mücahidi kaybettik," dedi. Çok cesur ve adil bir sultandı. Bursa'da yaptırdığı Cami-i Kebir, bu kahraman mücahidin İslamiyet'e olan bağlılığının bir vesikasıdır. Kızını Emir Sultan gibi evliya bir zatla evlendirdi. Emir Sultan Hazretleri de mücahit bir padişaha damat olmakla şereflendi. Evliya bir zat, kötü bir kimsenin kızıyla evlenmek istemez. Yavuz Sultan Selim Han. Sual: Yavuz nasıl halife oldu? Bir kimse halifeliği güç kullanarak alsa veya bir halife halifeliğini başka birine devretse halifeliği sahih olur mu? Cevap: tarihi kaynaklar diyor ki, 1258'de Hülagu Han Bağdat'ı alıp Abbasi hilafetini yıkmış, halifeyi de çocuklarıyla birlikte öldürmüştü. 3 sene halifesiz kalınmıştı. Bir Abbasi şehzadesi halife olmuştu. Ondan sonraki halifelerin devlet işleriyle alakaları yoktu. Sadece din reisiydiler. Kölemen Sultanı Kansu Gavri ile beraber Mercidabık Savaşı'nda bulunan son halife 3. El-Mütevekkil, Osmanlı'nın zaferi üzerine Yavuz'a teslim olmuştur. Yavuz ona gerekli hürmeti gösterip Kahire'ye iade etmişti. Bu son Abbasi halifesi birçok ilim, sanatkar ve söz sahibi şahsiyetlerle İstanbul'a geldi. Mısır ve Osmanlı uleması toplanıp halifeliğin Yavuz Sultan Selim Han'a devredilmesi kararlaştırılmış, el-Mütevekkil sırtındaki hilati çıkarıp Yavuz'a giydirmiştir. Yavuz, halifeliği devralmayıp zor kullanarak da almış olsaydı, yine sahih olacağı aşağıdaki yazıdan anlaşılmaktadır. Şah Veliyullah-ı Dehlevi Hazretleri, İzaletül Hafa kitabında halife seçiminin dört türlü olduğunu bildirip, dördüncüsünü şöyle anlatmaktadır. Birinin güç kullanarak halifeliği zorla elde etmesidir. Bu da iki türlü olur. Halifeliği zorla alan kimse ya halifeliğe layıktır veya değildir. Halifeliğe layık olmayanında dine uygun olan emirlerine uyulur. Abdülmelik'in halifeliği böyleydi. Bunlara da beyat edilince meşru halife oldular. Sual: Yavuz Sultan Selim Han'ın kulağına küpe taktığı doğru mu? Cevap: Hayır, doğru değildir. Ona ait olduğu söylenen küpeli ve burma bıyıklı resmin Şah İsmail'e ait olduğu bazı tarih kitaplarında yazmaktadır. Sadece Yavuz Sultan Selim Han değil, hiçbir Osmanlı kadın gibi küpe takmaz, sünnete aykırı bıyık da bırakmazdı. Savaşta bıyık uzatmak müstehaptır. Savaş haricinde bıyıklar sünnete uygun şekilde kısaltılır. Bazı tarih kitaplarındaysa küpe takmak kölelere has bir alamet olduğu için ben İslam'ın kölesiyim diyerek bir defa küpe takıp sonra hemen çıkardığı da bildiriliyor. Timur Han. Sual: Timur Müslüman değil miydi? Cevap: Timur Han Müslümandı. Çok medrese ve kütüphane yaptı. Teftezani gibi büyük alimlerin sohbetinde bulunur, nasihatlerini dinlerdi. Yıldırım Bayezid'de savaştığı için bazı tarihçiler bunu haksız olarak kötülemektedir. Savaş yapılınca elbette insanlar ölür. Bunu zulüm olarak göstermek doğru olmaz. 4. Murat. Sual: 4. Murat'ın içki içtiği söyleniyor, doğru mudur? Cevap: Diğer Osmanlı sultanları gibi 4. Murat Han da içki içmezdi. Din düşmanları içki içerdi diye iftira etmişlerdir. Tütün, enfiye ve içkiyi yasak etti. Kendi harbe giderek Tebriz'i geri aldı. İkinci defa giderek Bağdat'ı tekrar aldı. Kabe'yi, Muazzama'yı yeniden yaptırdı. Kuyucu Murat Paşa. Sual: Kuyucu Murat Paşa nasıl bir zattır? Cevap: Murat Paşa'nın aleyhinde söylenen sözlerin aslı yoktur. Murat Paşa, Nemçe yani Avusturya muharebesinden başarıyla dönünce Hicri 1015'te sadrazam oldu. 3. Mehmet Han'ın son senesi 1012'de Şah Abbas'a yenilen ordudan kaçanlar Hurufilerle birlikte Celali isyanı çıkardılar. Bu isyan Anadolu'nun yarısına yayıldığında Murat Paşa 1017'de bunların üzerine yürüdü. Reisleri olan Can Polat, Kalenderzade ve Kara Said gibi eşkıyayı ve 30 binden ziyade Hurufi'nin çoğunu öldürerek kuyulara gömdürdü. Doğu Karahisar'daki yuvalarını da basarak 100 bin asiyi imha etti. 1019'da İran'a yürüdü. Zafer kazandıktan sonra hastalanarak miladi 1611 senesinde 90 yaşında vefat etti. İstanbul'a getirilip medresesine defnedildi. Çok gayretli ve dindar bir paşaydı. Amirsiz toplum olmaz. Sual: Geçen gün bir ajansta görevli biri, bir radyoda saltanata alışmış, güdülmeye alışmış bir milletiz diyerek Osmanlı Devleti'ni, emirlik ve sultanlık sistemini kötüledi. İddiasını ispat için de Kur'an-ı Kerim'deki ra'ina demeyin, ünzürna deyin ayetini delil gösterdi. Bu ayet milleti gütmemek gerektiğini mi bildiriyor? Cevap: Ayet-i Kerime'yi kendi görüşüne göre yorumlamak çok tehlikelidir. Peygamber Efendimiz nasıl bildirmişse, alimler nasıl açıklamışsa öylece bildirilir. Mektubat-ı Rabbani'deki hadis-i şerifte, Kur'an'ı kendi görüşüne göre tefsir eden kafir olur buyuruldu. Şimdi aklı değil de nakli esas alarak ayet-i kerimenin iniş sebebini ve manasını bildirelim. Eshab-ı kiramdan bazıları Peygamber Efendimiz'e, bizi de gözet, iyi anlayalım ya Resulallah manasına, Ra'ina ya Resulallah derlerdi. Halbuki Ra'ina İbranice'de ey çoban, ey ahmak gibi manalara gelmekteydi. Bir Yahudi bir Yahudi'ye hakaret etmek istese Ra'ina derdi. Müslümanların Ra'ina ya Resulallah demelerini fırsat bilen Yahudiler, Ra'ina kelimesini andıracak şekilde ağızlarını eğerek hakaret kastıyla Peygamber Efendimiz'e Ra'ina demeye başlamışlardı. İbranice bilen Sa'd bin Muaz bunu işitince, Resulullah'a karşı böyle söyleyeni bir daha işitirsem boynunu vururum demişti. Yahudiler de siz böyle dediğiniz için biz de böyle söylüyorduk diye kaçamak bir cevap vermişlerdi. Bunun üzerine ey iman edenler Ra'ina demeyin, Ünzürna deyin ayeti kerimesi nazil olmuştu. Emirlere itaatin önemi. Diğer tefsirlerde de aynı şey bildiriliyor. Dinimizde birlik ve beraberliğin sağlanması için emre itaatin önemi büyüktür. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, Allah'a, peygambere ve sizden olan emirlere itaat edin. Nisa suresi 59. ayeti. Allah'a, peygambere ve emirlere itaat etmeye, güdülmeye alışmış olmak denir mi? Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, ey aile reisleri, kendinizi ve aile efradınızı cehennem ateşinden koruyunuz. Tahrim suresi 6. ayeti. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, hepiniz çobansınız ve hepiniz raiyesinden yani güttüklerinden, evindekilerden ve emri altındakilerden mesuldür. Emir çobandır ve raiyesinden mesuldür. Kadın kocasının evinde çobandır ve raiyesinden mesuldür. Hizmetçi, efendisinin malının çobanıdır ve raiyesinden mesuldür. Evlat, babasının malının çobanıdır ve raiyesinden mesuldür. Şu halde hepiniz çobansınız ve çoban sürüsünü koruduğu gibi siz de evinizde ve emriniz altında olanları cehennemden korumalısınız. Onlara Müslümanlığı öğretmezseniz mesul olursunuz. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim tayin ettiğim emire itaat eden hakikatte bana itaat etmiş, ona isyan eden de hakikatte bana isyan etmiş olur. Habeşli siyah bir köle olsa da emirinize itaat edin. Malını zorla alsa da emirin sözünü dinle ve ona itaat et. Müslüman hoşuna gitse de gitmese de emirin sözünü dinler ve ona itaat eder. Emir günah olan bir şeyi emrederse o emri dinlemek gerekmez. Emirin beğenmediğiniz işlerine sabredin, zira cemaatten ayrılan imansız ölür. Çobanlık kötü müdür? Görüldüğü gibi dinimiz cemiyetin huzuru ve kargaşadan uzak olmak için emir kötü de olsa onun meşru emrine itaat edilmesini yani güdülmeyi emretmektedir. Her rejimde gütme ve güdülme vardır. Zaten dünyada amirsiz, memursuz hiçbir sistem yoktur. Bir sürüyü gütmek, çobanlık etmek kötü bir şey değildir. En sahih hadis kitabındaki bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki, Allahü Teala çobanlık etmemiş olan bir peygamber göndermedi. Saltanat, yani sultanlık ve emirlik sistemi kötü değildir. Sultan kötüyse kötülük eder, iyiyse iyilik eder. Her rejimde de böyledir. Belediye başkanının biri halka hizmet eder, biri de rüşvet yer, hainlik yapar. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, sultan yeryüzünde Allah'ın gölgesidir. Ona ikram eden kimse ikram görür. Ona ihanet eden kimse de ihanete maruz kalır. Sultan Allah'ın gölgesidir demek, sultan Allah'ın emirlerini tatbik etmek salahiyetine malik olan kimsedir demektir. Padişahlar ve hac. Sual. Solcu bir yazar, Osmanlı padişahlarının hacca gitmelerinin yasak olduğunu, gittikleri takdirde öldürüldüğünü yazmaktadır. Osmanlı padişahları niçin hacca gitmez? Cevap. Tarihi olaylarda tarih kitaplarına, dini konulardaysa dini kitaplara bakılır. Hacca gitmek dini bir vazifedir. Bunun nasıl yapılacağı, hangi hallerde kimlerin bu vazifeden muaf tutulacağı hakkında din kitaplarına bakılır. Hangi olayda, hangi kitaplara, hangi kaynaklara bakılacağını, neyin nereye sorulacağını bilmeyen kimsenin bu boyundan büyük çam devirmesi işten değildir. Halkı yönlendiren bir köşe yazarının rastgele yazması çok tehlikelidir. Hacca gitmek isteyen padişahı kim, niçin öldürür? Osmanlı devleti, Osmanlı halkı Müslüman değil miydi? Kafir miydi de dinin bir emrini yerine getirmek isteyen padişahı öldürsünler? Osmanlı padişahlarının her işlerini Şeyhülislam'a sordukları, bütün tarih kitaplarında da yazmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın bir sandıkla gömülmesini vasiyet ettiği meşhurdur. Vefatında bahsettiği sandığı açtıklarında, yaptığı her işinde Şeyhülislam'dan fetva aldığı, sandıktaki kağıtların bu fetvalar olduğu görülmüştür. Dini meselelerde bu kadar hassas davranan kimseler, İslam'ın 5 şartından biri olan hac hususunda da elbette çok titiz davranmıştır. Bir olayı incelerken o zamanın şartlarını da göz önüne almak gerekir. O zamanın imkanlarıyla hacca gidip gelmek aylar sürüyordu. Bir devlet başkanının aylarca devletinin ordusunun başından ayrılması devlet için her zaman tehlikelidir. İşte bu sebepten dolayı Şeyhülislamlar padişahların hacca gitmelerine devletin milletin selameti açısından izin vermediler. Bu hususta meşhur fıkıh alimi İbni Abidin Hazretleri buyuruyor ki, Lübab şerhinde sultan ve sultan vazifesi gören emirler, padişahlar, sultanlık halleri devam ettiği müddetçe hacca gitmezler, yerlerine bedel gönderirler. Sultanlara dua. Sual. Birçok Müslüman sultan ve halife gelip geçmiştir. Kimi iyi işler, kimi kötü işler yapmıştır. Onlara itaat gerekir miydi? Onları kötülemek caiz midir? Cevap. Müslümanların sultanına itaat ve iyi dua etmek, ehl-i sünnet itikadındandır. Fıkıh kitaplarında yazdığı gibi, sultana beddua etmek doğru değildir, iyi dua etmek gerekir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, eğer emirlerinize sövmeseydiniz, Allah-u Teala üzerlerine ateş yağdırıp onları mahvederdi. Fakat kötü sözleriniz yüzünden bunu yapmıyor. Sultanı zelil etmeye çalışanı, kıyametten önce Allah-u Teala zelil eder. İdarecilerinize kötü dua etmeyin. Çünkü onların iyiliği sizin iyiliğiniz, kötülüğü sizin kötülüğünüz demektir. Sultana iyilik dileyen ve dua eden hidayet bulur. Beddua eden ve iyilik dilemeyen dalalete düşer. Her mazlum sultana iltica eder. Adalet yaparsa ona ecir, diğerine şükür, zulmederse ona vebal ve tebaya da sabır düşer. Halife seçiminde şura ve tayin usulü. Sual. Osmanlılarda halife seçimi dine aykırı değil miydi? Halifenin oğlunu tayin etmesi saltanat değil midir? Niye Hazreti Ömer gibi şuraya havale edilmemiştir? Cevap. Osmanlıların halife seçme usulü Hazreti Ebubekir'in içtihadına göreydi. O tayinle yerine halife seçmiştir. Yerime Ömer halife olsun demiştir. Hazreti Ömer de yerine tek kişiyi seçmek istemiştir. Eğer Ebu Ubeyde bin Cerrah hayatta olsaydı onu halife tayin ederdim. Çünkü Resulullah ona ümmetin emini buyurmuştu demiştir. Bu da gösteriyor ki halife kendisinden sonrakini tayin edebilir. Yine Hazreti Ömer'e oğlunu halife bırakmasını istediklerinde Hazreti Ömer, halifelik ağır bir yüktür. Bir aileden bir kurban yeter. Oğlumun da kurban gitmesine razı olamam buyurmuştur. Oğuldan halife olmaz veya tayinle halife olmaz dememiştir. Zaten böyle bir şey uygun olmasaydı, her biri bir müçtehid olan eshab-ı kiram yerine oğlunu halife yap diye teklif etmezlerdi. Eshab-ı kiramın tamamının cennetlik olduğu ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde açıkça bildiriliyor. Peygamber Efendimiz ayrıca bazılarına sen cennetliksin diye ikramda da bulunmuştur. Aşere-i mübeşşere denilen 10 zatın da ikram olarak ismen cennetlik olduğu bildirilmiştir. Hazreti Ömer şuraya cennetle müjdelenenleri seçmiştir. Şuraya seçilenler şunlardı. 1. Osman bin Affan, 2. Ali bin Ebi Talip, 3. Talha bin Ubeydullah, 4. Zübeyir bin Avvam, 5. Sa'd bin Ebi Vakkas, 6. Abdurrahman bin Avf. Aşere-i Mübeşşere'den ikisi, Hazreti Ebu Bekir ile Ebu Übeyde bin Cerrah Hazretleri vefat etmişti. Biri kendisi, öteki de Said bin Zeyd'di. Hazreti Ömer bu zatı amcasının oğlu olduğu için şuraya dahil etmemişti. Hatta kendi oğlunu halife olmamak şartıyla şurada oy kullanmak için seçmişti. Hazreti Ömer, içtihadına göre aranılan şartlara haiz birini tam seçemediği için halife işini şuraya havale etmiştir. İçtihadında aradığı şartlar tam yerine gelseydi, Hazreti Ebu Bekir gibi o da birisini tayin ederdi. Nitekim hayatta olsaydı bu ümmetin emini Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretlerini halife tayin edeceğini bildirmişti. Peygamberlerden sonra insanların en üstünü olan Hazreti Ebu Bekir'in içtihadına uyup, onun tayin usulünü kabul eden Osmanlı sultanlarına dil uzatmak doğru olmaz. Osmanlı sultanları, şehzadeleri özel eğitimle yetiştiriyorlardı. Rastgele bir oğlunu yerine tayin etmiyordu. Hazreti Ebu Bekir'in üstünlüğüyle ilgili 3 hadisi şerif meali. Ebu Bekir insanların en üstünüdür. Yalnız peygamber değildir. Ebu Bekir'i sevmek ve ona şükretmek her mümine vaciptir. Cebrail aleyhisselama Ömer'in üstünlüklerinden sordum. Onun kıymetini Nuh aleyhisselamın peygamberlik zamanı kadar, yani 950 yıl anlatsam bitiremem. Bununla beraber Ömer'in bütün kıymetleri Ebu Bekir'in kıymetlerinden birisidir, dedi. Böyle bir zatın usulünü uygulayan Osmanlı'yı tenkit etmek çok yanlıştır.